Bir taraftan diyoruz ki tasarruf edin, öbür taraftan diyoruz ki itibardan tasarruf olmaz. Bir tarafta inanılmaz bir harcama var, öbür tarafta diyoruz ki vatandaşımıza siz tasarruf edin, böylece enflasyonu düşüreceğiz. Bu maalesef ilham verici bir şey değil.
Doğru. Her şey kötü gitti. Dolar patlattı, çatlattı, 70-80, 180 oldu dolar kuru falan. Ne yapacaksınız? Gene bugün yaptıklarınızın benzerlerini yapacaksınız.
Sermaye hareketleri tarafında ve ödemeler dengesinin finansmanında benim açıkçası içimi karartan tablolar.
Biz onlar üzülmesin, şunlar üzülmesin derken, küçük bir kesim üzülmesin derken bütün halkın canını yakan bir dönemdeyiz.
Mesele Ekonomi'nin değerli izleyicileri, yeni bir pusula programıyla Ali Ağlu ile birlikte yine karşınızdayız. Geçtiğimiz iki haftada oldukça inişi çıkışı bir trend yakaladık. Arada bir bayram geçirdik ama konular hiç bitmiyor. Gerek global gerek yerel olarak. Ben ilk sorumu yerel halk nasıl ikna edilecek diye sormakla başlayayım. Aslında bununla ilgili bir tweet attım. Hani ben yerel halk demekten daha ziyade vatandaşlarımız nasıl ikna edilecek diye daha böyle siyaseten geçiş bir cümlesi kullanmayı, kelimesi kullanmayı tercih ederdim diye ama sonuç itibariyle bizim hep okuduğumuz raporlarda locals diye geçtiği için beni de çok fazla etkilediğini söyleyemem ama demek ki halk bu konuda gerçekten hassas diye düşünüyorum. Yerel halk nasıl ikna edilecek Ali?
Ya şimdi İngilizce olan bir sohbette gerek raporlarda olsun ki Sayın Şimşek de eskiden rapor yazan birisi. Yani doğru, araştırmacı birisi. Başka bir kelime kullanmayız. Kullanılmaz yani genelde. Şimdi biz bunu biraz aşağılayıcı bir şey gibi görmekle birlikte ne diyeceğiz? Arşitasyonuz mu diyeceğiz? Yani
ya da ben hiçbir raporda rastlamadım şimdiye kadar.
Ya, yok bir ikincisi Turkish citizen mı diyecek? Şimdi bir Türk olarak ve Türkiye'nin Maliye Bakanı olarak Turkish citizenları ikna edemeyen, yani Türk vatandaşlarını ikna etmek için yani ikna etmemiz gerekiyor demek hani çok zor bir kelime. Yani İngilizcesi zor. O yüzden local'da hiçbir sakınca yok. Yani orada kelimenin İngilizcenin gelişinde söylenebilecek en doğru kelime o. Buradan itibaren evet biz yerellerin iknası ile ilgili bir problem var. Yani nerede var dersen şimdi biraz dünya toz bulutundan değil ama geçen seneki Hatice Erkan'ın faiz artış sürecinden bir başlayayım küçücük. Ben o zaman da ısrarla söyledim ki büyük ihtimalle sen de Kerim de aynı fikirdesinizdir. Bu kadar kademeli ve ya da münavebeli der eskiler. Kademeli bir faiz artışının tamam mı? Enflasyonla mücadelede işi kolaylaştırmayacağı, tam tersine zorlaştıracağı. İki, zaman maliyetinden dolayı insanlar buna ikna olmayacakları için, enflasyon beklentileri bozulduğu için ekstra bir talep yaratacaklar. Çünkü faizler artıyor, ben daha sonra kredi bulamayacağım. O yüzden de şimdi bulabildiğim kredi ne var ne yoksa bulayım, ondan da gideyim ne yapacaksam yapayım. Ya bu şampuan mı alırsın, ev mi alırsın, araba mı alırsın, yatırım mı yaparsın, ne yapacaksan bir talep enflasyonu yaratıyorsun. Aslında ileride benim ihtiyaç duyacağım bazı şeyleri bugünden aldığım zaman satıcısı olan taraf da nasılsa talep var deyip üzerine ekstra bir fiyat farkı koyabiliyor ki buyurun size enflasyonun temel iki tane kaynağı.
Doğru.
Şimdi bu oradaki uygulamanın faiz politikasından başladı. Zaten her şey faiz politikasından başladı. Yani ben hep söylerim yani asıl olan faizdir. Mesela bizim Türkler olarak travmamız kurdur, doğru mu? Biz kura bakarız her şeyden önce.
Yani en azından ekonomik kanallarını açan birçok insan dolar TL kuru ne olmuş diye ilk önce oraya bakar. Hiç kimse 2 yıllık faiz, 5 yıllık faiz ne olmuş diye bakmaz.
Bakmazlar. Yani aslında yani o kurun orada olmasının sebebi de faizdir.
O 2 yıllık, 5 yıllık veya overnight faizdir.
Neyse yani. Faizdir. Doğru. Ve asıl olan faizdir. Yani başka tartışılacak hiçbir şey yok.
Bankacılığın temeli o zaten. Finansın temeli o. Paranın zaman değeri.
Tamamen öyle. Ben zaten hep şeyde yani üniversitede okuturken sadece bileşik faizi öğretirdim. Yani
en fazla dünyanın 8. harikası.
Bence de öyle. Einstein'ın da burada bunda güzel öyle bir lafı var yani. Müthiş bir şeydir. Kritik bir konudur. O yüzden asıl olan faizdir. Şimdi faizi doğru yönetemediğimiz için biz aslında sadece 2022-23'te değil ya da 21-22'de değil 23'te de biz kötü yönettik faizi. Yani yavaş arttırarak. Şimdi ne oldu? Yani ya da nasıl bir sonucu oldu ki ikna olmuyoruz? Aldığınız önlemler işe yaramaya geldi diye bakıyoruz şimdi. Ve üstüne üstlük de bir daha halen daha enflasyon zirveyi de görmemiş durumda.
Yani
Mayıs'ta zirveyi görecek. Göreceğiz. Nerede görecek? 75'te. Faiziniz nerede? 50'de. Ha ben şunu hiçbir zaman söylemedim. Yani 75 faize göre ben 80 politika faizi yapayım, zinhar hatalı. Yani bugün için hatalı. Çünkü 80 faizi karşılayabilecek hiçbir Allah'ın kulu ve sektörü yok bu ülkede.
İkinci soru da onunla gelecek ilgili. Onu da anlatacağım. Beklenti konusundaki şeyi.
Zaten işte buradaki sorun, o faizi yavaş ve geç arttırdığımız için derdimizi yavaş anlattık veya doğru anlatamadık. Halbuki mesela ilk başta diyelim ki 45 değil ya da 15-20 ya 7-8 puan arttırdık ya, hiç uzatmayalım. Yani o andaki enflasyon %80, ben kardeşim %67-70 gibi bir faizi o gün koymam lazım. Çok mu yüksek? 50 koy. 50'yi artık artı eksi 5'lerle yönetebilirsin belki ama 50 ile çok net bir şey söylüyorsun. Vakit kaybetmiyorsun. Maliyet oluşmuyordu. Oluşmayacaktı. Oluştu. Şimdi problem burada.
Doğru. Yani hatırlar mısın? 1994 yılında kur zirvadan çıkmaya başlayınca otomatikman yine onu faizle çözmek için süper bono çıkarttık. Bir şok verdik piyasaya. O şok vasıtasıyla ancak piyasa bir kendine gelebildi. Durdu.
Bu tam şeye benzedi. O gün öyleydi. Bugün de onu yapın. Bu hani maçlarda time out var ya, mola.
Aynen.
Ha, bir mola. Hani hatta şeyde de var. Yani borsalarda da saçma sapan çok hızlı veya çok, yani %10 değer kaybettiğinde %10 yükseldiğinde Türkiye borsasında, Amerika'da da farklı. Bir durun, 30 dakika bir işlemi kapatıyorlar hissesini. Herkes ya bir durun, düşünün gelsin. Ne yapıyorsunuz, bir kendinize gelin ya. Yani bir de, hani, ne yapıyorsunuz siz, aklı selim işler yapmaya davet ediyoruz sizi diyen.
%100 doğru. Aynen öyle. Ben bir hani şöyle bir noktası var bir taraftan da. Muhakkak para politikası çok önemli. Seçimlerden önce bu konuda aslında tartışıyorduk.
Hangi seçimlerden önce?
Cumhurbaşkanı seçimlerinden önce. Cumhurbaşkanı seçimlerinden önce bu konuda tartışıyorduk. Tartışmanın konusu da, yani şimdi isim vermeyeyim ama bu konuyla ilgili hakikaten yetkin insanlar ve belirli yetkinlikleriyle belirli seviyelere gelebilecek insanlar. Ne olması gerekir diye bana sordular. Ben dedim ki o zamanlar 8,5'tu politika faizi. Hiç düşünmeden politika faizini 45'e çekmek gerekir diye düşünüyorum dedim. İlk toplantıda. Bu bir şok olur muydu? Bu mevduat tarafında bir şok olurdu, doğru. Ama krediler tarafında şok olmazdı. Çünkü
zaten iş gören faiz oralardaydı.
Zaten regülasyonlarla yapılmış olan düzenlemelerle insanlar gidip 40'lardan 45'lerden daha aşağıda bir yerde bir faiz de almıyordu. En azından mevduat faizini belirli bir yere kadar getirip ben enflasyonla hakikaten mücadele edeceğimin çok kuvvetli bir sinyalini veriyordu. İkinci tarafı da şu, bir şey liderlik yapıyorsan, bir şeye örnek olmak istiyorsan, ilham vermek istiyorsan önce onu kendin yapıyor olman lazım. Şimdi ben eğer işte spor çok faydalıdır, spor harikadır, işte spor yapan insanlar rahat uyur, çok iyi uyur vesaire vesaire deyip sabah saat 10.30'da 11'inde kalkıyorsam, hiç spor yapmıyorsam, bu konuyla ilgili oturup da videolar falan çekiyorsam hiçbir işe yaramaz. Çünkü ben kendim örnek olmalıyım. Neye gelmeye çalışıyorum? Maliye politikası tarafında. Bir taraftan diyoruz ki tasarruf edin. Öbür taraftan diyoruz ki itibardan tasarruf olmaz. Bir tarafta inanılmaz bir harcama var. Öbür tarafta diyoruz ki vatandaşımıza siz tasarruf edin. Böylece enflasyonu düşüreceğiz. Bu maalesef ilham verici bir şey değil. Yani önce liderliği kendi içerisinde yapan bir yönetim olması lazım. Bu yönetim örnek olacak. Araba konusu mesela. Çok belki teferruat. Hakikaten kalemler içerisinde
çok,
şey değil.
Çok önde olan bir konudur.
Doğru.
Ama ben mesela ona çok küçük bir örnek vereyim.
Tabii.
Biraz da nükteden olması açısından diyeyim ya da espri olsun diye. Benim benden bir çakma var. Ortalıkta bir inşaatçı var. Biliyorsun.
Biliyorum.
Ali Ağoğlu. Yani
öz Ali Ağoğlu sensin aslında.
Gerçek olanı benim. Ben gerçek de Ali Ağoğlu benim. Onun soyadı İbrahim Ağoğlu'dur. Neyse yani büyük bir şeyim vardır. Sohbetim vardır, sevgim vardır. Ayrı bir dostluğumuz vardır. Tamam ayrı ama mesela onun yaptığı şovlardan bir tanesi, iş modeli ona uygun, müthiş arabalarla dolaşır ortalıkta. Çok güzel arabaları ve çok güzel araba parkı vardır. Onları gösterir. Neden? Ben gayet sağlığı yerinde, işte zengin, ekonomik olarak size ben bir inşaatta bir teklifte bulundum da o teklif sonuna kadar yerine getireceğim, merak etmeyin. Bakın işte.
Kredibilitemi gösterme şeylerinden bir tanesi.
Bir tür model onunki de. Haklıdır da yani o çalışan bir modeldir. Aynı şey senin dediğin de aynı. Yani mesela şu anda belediyelerde, el değiştiren belediyelerde özellikle çıkan fotoğraflar, resimler, İşte Denizli Belediyesi'nin en son işte bir araba parkı hikayesi var ki.
Manisa Belediyesi'nin varaklı mobilyaları, inanılmaz döşenmiş şeyleri.
Şimdi bu el değiştirdiği için görünenleri, Biz yani mesela külliye için de aynı şey geçerli. Bilmiyoruz şu anda.
Neler oldu?
Yani neler olup bittiğini bilmiyoruz ama sen devam et, ben sonrasında geleyim.
Yani bu konuyla ilgili örnek olacaksın ki vatandaşa ben de aslında burada samimi bir şekilde sizlerin yanındayım. Sizlerin çektiğiniz acıları da anlıyorum ve ben de bu önümüzdeki dönemde tasarruf edeceğim diye kuvvetli bir mesaj göndereceksin ki sonuçta yerel halk ikna olacak. Ve diyecek ki ya hep vakti zamanında evet olmadık teoremlerle, faiz neden enflasyon sonuçtur gibi bir takım şeylerle buna inanan arka plandaki bürokratlarla buraya kadar geldik. Hep birlikte çektik. Biz yapmadık. Enflasyonu gerçekten patlattık. İnanılmaz bir servet transferi oldu. Ki Merkez Bankası zararını da konuşuruz vakit kalırsa. Ben ona Merkez Bankası'nın zararı değil, aslında transferidir diyorum. Bu konuyla ilgili gerçekten samimi bir mesaj verilebilirse ve hakikaten yapılmaya başlanırsa eğer, vatandaş bu konuda gerçekten belirli bir miktarda acı çekmeye ve bunun enflasyonun düşme trendine girmesi için elinden geleni yapmaya da hazır diye görüyorum. Yani vatandaşımız aslında son derece cefakar bir vatandaş. Yani her türlü
acıya katlanmaya
alışık. Ya tabii ki gönül istiyor ki kimse bu acı çekilmeden bu işin içerisinden çıksın ama maalesef Türkiye ekonomisinin gelmiş olduğu noktada çok şeyimiz yok. Yani yerimiz yok bu konuyla ilgili. O yüzden ikna etmek için sadece işte para politikasında faizi şuraya çektik gibi bir takım şeylerden daha ziyade onu içselleştirmiş, kendi günlük hayatına da yansıtmış bir rol model olmak lazım. Ben hep şunu söylerim. Liderlik bir unvan değildir. Liderlik bir seviye değildir. Liderlik bir seçimdir. Ben lider olmayı seçtiğim andan itibaren, sağımdaki adama yardım etmeye, solumdaki adama yardım etmeye başladığım andan itibaren zaten liderlikte çok önemli bir adım atıyorum demektir. Liderlik güven kazanmaktır. Peşinden kitleleri o şekilde götürebilmektir. Ben burada çok önemli bir liderlikle ilgili yapılması, atılması gereken bir adım olduğunu da düşünüyorum aynı zamanda. İşin davranışsal ekonomi, davranışsal finans boyutu içerisinde.
Şimdi orada ben hani şöyle basit bir şey söyleyeceğim. Evet, aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz.
Yani çok güzel.
Çok güzel. Yani ben müthiş güzel prezentasyon sunumlar hazırlıyoruz. Müthiş güzel programlar açıklıyoruz. Her şey güzel. Paket çok iyi. Zarf çok iyi. Mazruf nerede? Mazrufa bakmak lazım her zaman. Şimdi ben de ısrarla şunu söylüyorum. Faiz bacağına çok abanmayın. Bir süre sonra kırılır, dökülür, yorulur, şey yapar. Onu da destekleyecek maliye politikası ayağına da güç verin. Orası da önemli.
Çok önemli.
Hepimiz söylediğimiz şeyler bunlar. Bilinmeyen şeyleri de söylemiyoruz aslında. Ha şimdi burada ne yapılması gerekiyor? Bir kere aslına bakarsan senin benim ikna olmam gerekiyor önce.
Doğru.
Ben bu arada bayağı ikna olmuş durumdayım. Onu da hep söylüyorum. Benden beklenmeyecek denli ve benim eskiden beri üstümde
çok... Seni çok pozitif görüyorum.
Çok, çünkü çünkünün arkasında bir tane sebep var. B planımız yok.
Doğru. İlk programda söyledik yani. Doğru.
B planımız yok. Şimdi bu A planı başka iyi uygulamamız lazım. Çünkü her şey kötü gitti. Dolar patlattık, çatlattı. 70-80, 180 oldu dolar kuru falan. Ne yapacaksınız? Gene bugün yaptıklarınızın benzerlerini yapacaksın. Bu sefer 1000 faizlerle 2000 faizler gibi saçma sapan bir Zimbabwe gibi bir yer olursun. Olmamamız lazım. Şimdi olmamamız için şu anda var olan programın ikinci bacağına da güç verip ağırlık vermemiz lazım. Şimdi yapılıyor bir şeyler. Yapılmasına yapılıyor da bir günü kurtarıcı, iki bölük pörçük, üç çok kafadan ses çıkarak yapılıyor. Şimdi benim mesela ikna olmak için neye ihtiyacım var yerel olarak, şimdi bu lokal olarak neye ihtiyacım var diye baktığımda mesela KDV ile ilgili bir düzenleme yapıldı. Seçimden önce de konuşuluyordu. İşte KDV istisnaları ile ilgili sadeleşme ve işte orada kontrol. Post bozuk abi sen IBAN'a gönder diyen yerde bir düzenleme yapılıyor. İşte tasarruf tedbirleriyle ilgili bir çalışma yapılıyormuş ama halen net şeyleri yok ortalıkta. Bir de bunun bir kısmını Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, bir kısmını Sayın Bakan açıklıyor. Bir kısmı Merkez Bankası'ndan geliyor. Bir kısmı Maliye'den geliyor. Bir karma karışık bir durum var. Şunu demiyoruz. Şunu desek ben daha rahat ikna olacağım. Sayın Şimşek, Sayın Yılmaz çıkarlar. Derler ki Bakın arkadaşlar, enflasyon gerçekten bizim ana meselemiz mi? Evet. Ki bu arada geçen programda da sohbet ettiğimiz konuda ben halen daha ısrarlıyım. Türkiye'nin en büyük ekonomik problemi, en önemli, acil ekonomik problemi rakamların namusu. Şimdi ben bunu yapacağım. Bak düzeltiyorum, bunu söylemezsiniz. Söylediğiniz zaman bir önceki rakamlarınızın doğru olmadığını söylersiniz ama kanıtlaya, güven oluştura rakamların namusunu geri kazanırsınız.
İşaretlerini verirsiniz. İşte atamalarda belirli değişiklikler yaparsınız. Danışmanlarda belirli değişiklikler yaparsınız. Bunlar çok önemli sembol işaretlerdir
mesela. Yani şimdi senin lider dediğin biraz vitrin, biraz rol model, biraz lider gibi bir takım değişiklikler yap. Ama bunları yani hakikaten Allah'ını severseniz bir bütünlük içinde yapalım ya. Çünkü tek tek alınan önlemler enflasyonun kızgın sacının üzerine damlatılmış birer damla gibi geliyor. Buhar olup uçuyorlar.
Gönülden katılıyorum buna işte.
Ve yani birbirini destekleyici evet. Önlemler olsalar.
Bütüncül.
Bütüncül olsalar 1+1, 2+3, 5 yapacak şekilde yapılması gerekiyor.
Etkisi daha da fazla artıracak.
Etkisini daha fazla arttıracağız. Şimdi bu çok mu zor bir şey ya? Değil. Hani biz yaşadık da biliyoruz zor olmadığını. Niyet. Peki niyet olmaması için ortada ne gibi bir sebep var? Onlar da söylüyorlar 4 yıl seçim yok. Ha 2 yıl sonra erken seçim olur mu olmaz mı tartışmasını. Ya geçen sefer de yapmıştık. Olur olmaz ayrı mesele. Ama bu ülkenin artık yapay zekanın olduğu yerde dış politikada ve özellikle ticaret yolları üzerinde devasa değişimlerin arifesinde olduğumuz bir dönemde halen daha bu ve benzeri basit. Bunlar basit artık. Vakit kaybedilmeden yapılması gereken konular. Basit dememin sebebi artık denedik, yanıldık. Hadi artık doğrusuna gelelim. Geldik. Bu geldiğimizi de derli toplu yapalım noktasındayım. Mesela faiz konusunda benim hep her fırsatta söylediğim bir şey. Sana o toplantıda sormuşlar ya, sence faiz ne olmalı? Ben bunu ısrarla söylüyorum. Merkez Bankası'nın beklenti anketine bir soru daha ekleyin ne olur ya.
Doğru.
Yani. Ne olur sorusu bir yığın parametreyle birlikte birisinin politikacıları onu bunu düşünerekten söylediği bir faiz oranı var. Bir de yanına söyleyin ki sorun ki ne sizce ne olmalı? İkisinin arasındaki fark, gap, boşluk kapandığı anda zaten doğru politika izliyorsun.
İzliyorsun demektir. Ki yani mesela beklenti anketi bu konuyla ilgili en önemli şeylerden bir tanesi enflasyonu da kontrol altına alabilmek için biz doğru kesime soruyor muyuz? Doğru cevapları alabiliyor muyuz? Bunun içerisinde ekonometrik olarak bir sürü birbirine bağımlı değişken var. O onun şeyini alıyor. Kaç seviye belirlediğini, daha önce ne demiştik şimdi ne olur diye. Mesela şunu sorayım. Yani son açıklanan beklenti anketinde sence enflasyon beklentisi düşmüş müdür?
Aynı kaldı.
Bence hatta yukarıya gitmiştir. Neden
aslında
diye soruyorum.
Evet. Demek ki ikna edememişiz yerelleri.
İkna edememişiz yerelleri. Üstüne üstlük politika faizini 500 bas puan arttırmışız.
Evet.
Arttırdığımız halde enflasyon beklentisi düşmemiş. Bana göre yükselmiş.
Reel olarak baktığında bizim matematiksel hesaplarda faiz hesapları yükselmiş demek.
Öyle yani. Aslında öyle yani.
Ya orada bir araya girip bir şey söyleyeceğim. Şimdi mesela bunu da dediğim gibi sadece para politikası bazında değerlendiriyoruz biz. Para politikasını destekleyici maliye politikaları ve diğer önlem mesela kira. Kira ile ilgili bir şey var. Çalışma var dendi. Bir açıklama gelmedi. Resmi bir açıklama gelmedi ama bir çalışma var. Kiraların E-Devlet üzerinden yapılması. Vergi tabanını müthiş genişletecek, artı insanları kayıt altına alacak çok iyi bir düzenleme. Neden yapmazsınız mesela bunu?
Yani ev sahibi büyük bir olasılıkla da vergi konusundaki şeyden kaynaklı.
Tabii ki öyle ama mesela %25 kira sınırlaması getirdiğinizde bunun kontrolünü yapabileceğiniz mekanizma. O kira sınırlaması tamamen yanlış, onu tartışmayalım. Tamamen yanlış yani öyle bir şey müdahale zaten hatalıydı. Birinin hatanın içinde bir tanesini daha gördük. Önemli değil. Ama bunu bu sistemin içine koyduğunuz anda vergi tabanını genişletiyorsunuz. Kayıtlı ekonomiye geçiyorsunuz. Ve artı bunu şey yapmanız bile gerekmiyor. Buradan yapmanız gerekiyor. Ve çünkü ben bunun için yapmanızı istiyorum diyorsunuz. Ama yapmazsanız da çok bir şey olmaz noktasına getirmemek adına DASK yapmazsınız böyle bir buradan geçmemişse.
Doğru.
Ev sigortası yapmazsınız. Eşya sigortası yapmazsınız. Sigortacılık sistemi üzerinden dolaylı bir yöntemle bunu kontrol edersiniz. Sistem içine alırsınız. Buradaki faiz politikası bu aydan bir dahaki aya bu hafta PPK var. Artacak mı artmayacak mı tartışıyoruz. Hiç gerek yok. Böyle bir radikal altyapıdan gelen önemli bir iyileştirme yaptığınız takdirde Evet, bundan canı yanacak olan ev sahipleri olabilir. Haklısın. Ve özellikle de oydaşları itibariyle bunlar da rahatsız edici olabilirler. Ama biz onlar üzülmesin, şunlar üzülmesin derken, küçük bir kesim üzülmesin derken, bütün halkın canını yakan bir dönemdeyiz. Veya bir şeye gidiyoruz, döneme geçiyoruz. Bunun önüne almanın, önüne şeyler atılması gereken adımları var. Bunlar çok da böyle, hani dediğim gibi, uzay bilimi değil, roket bilimi değiller. Yapılabilecek şeyler. Sadece irade gerekiyor mu? Evet, gerekiyor. Bu irade şu ana kadar o kendi iradesini kullanarak bugün bizi getirdiği noktada artık bunun böyle sürdürülemeyeceğini anladı mı? Anladı ki bu rasyonel politikalara döndük. Bunun gereklerini yapalım.
Konu konuyu açıyor. Daha da fazla ileriye gideriz. Aslında bu ta siyasetin finansmanı tarafına kadar gidiyor. O nedenle ben burada...
Ödemeler dengesine
geçelim. Senin gözüne çarpan bir nokta var mı? Ben bunu daha önceki programlarda Kerim'le de tartıştım. Yani bir önceki ödemeler dengesi rakamlarında da çok ilginç şeyler var. Gerçi ödemeler dengesinde sevinmemiz gereken şeyler var. Ödemeler dengesinde de enerji fiyatları, altın ithalatı gibi. Gerçi altın ithalatı aylık bazda öyle çok da hani son 2 ayda 3 ayda aşağı gelmiş değil.
Ama bu yasakla böyleyken düşünmek lazım. Yani altın ithalatında kısıtlar şu anda. Yani.
Doğru. Cari işlemler dengesinin 3.2 milyar piyasa beklentisinin de altında geldiğine seviniyor muyuz? Seviniyoruz. Evet. Çekirdek cari fazlının yukarıya doğru hafif hafif gitmeye başladığı konusunda seviniyor muyuz? Evet. Ama arka planında özellikle sermaye hareketleri tarafında ve ödemeler dengesinin finansmanında benim açıkçası içimi karartan tablolar var. Bunlardan bir tanesi şu. Yani başka konular da var bunun içerisinde. Mesela net hata noksan rakamı. Yani biz ödemeler dengesi krizi çıkmasın diye olmadık yerlerden paraları alıp gri listeye girdik. Ki bununla ilgili Sayın Fatih Altaylı'nın hafta sonu yapmış olduğu bir program var. Onu muhakkak izlemelerini tavsiye ediyorum.
Havala ve Baronlar.
Havala ve Baronlar. Onun büyük bir kısmı diye görüyorum. Ama tabii altında başka sermaye hareketleri de var onunla ilgili. Yani 26 milyar dolar bir yılda girdikten sonra aynı hızda o çıkış sıfırlanıyor. 11,5 milyar eksiye dönüyor. Yani Türkiye neredeyse 37,5 milyar dolar parayı kaybetmiş görünüyor. Yani
gelirken rahatlatmıştı, onu geri veriyoruz. Orada değil de 11 milyar dolar kısmı daha bence önemli.
Daha önemli. Yani. Bir de benim en çok takıldığım şeylerden bir tanesi, ya Türkiye hep borç alarak mı gitmek zorunda bu işi? Doğrudan yatırımlar eksi 142 milyar. Milyon dolar yani aylık. Ya bu gerçekten Türkiye'ye yakışmayan bir durum. Yani toplam gayri safi milli hasılamızın 1/4 kadar doğrudan yatırım alıyoruz. Bunun çok büyük bir kısmı da konut sektörüne yapılmış yabancı yatırımlardan geliyor. Yabancıların yani almış olduğu şeyden geliyor. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
Cari açık konusunda yani yıllardır tartışıyoruz. Bu net hata noksan kısmında neden bu kadar dijital teknolojinin ilerlediği bir ortamda halen daha neden biz bilmiyoruz bazı şeyleri? Ben genelde takılıyorum ona, bu basit bir soru, geçeyim. Bir iyi bir kötü taraf var. Hani iyi taraf, senin söylediğin hani ihracat tarafında artış var veya bir parça pozitif Avrupa açılıyor vesaire, ama daha radikal bir takım problemler geride bizi bekliyor. Daha henüz onlar hani biraz turbun büyüğü heybede gibi bir durum. Doğru. Var. Özellikle otomotiv tarafında mesela A, ihracatımız yavaşlıyor. B, mesela ticari, bizim hafif ticaride biz önemli bir üreticiyiz. Hafif ticaride bile bazı hem talep gerilemesi var, hem de içeride çok ciddi bir Çin otomobil işgali var, istilası var. Ve ben 2024'te bunu çok göreceğiz. Özellikle elektriklilerde daha çok göreceğiz diye düşünüyordum. Nitekim o geliyor. İçerideki otomotiv satışları bile ithalatta göre gerilemiş durumda. Geçen sene işte %41'den bu sene %33'e falan gerilemiş durumda. Bu bence Türkiye için hani cari açığı kısa vadede evet biraz aşağı çekmeyi başardık, ama orta uzun vadede işte verimlilik tarafıyla ilgili, teknolojik gelişmelere ayak uydurabilmeyle ilgili, kur seviyesiyle ilgili ve katma değerle ilgili gibi konularda biz hep ağır aksak geldiğimiz için
çok, hani çok
mesela tek başına kuru arttırdığın zaman diğer üçünü düzeltebiliyor muyuz? Hayır, düzeltemiyoruz.
Üstüne üstlük öbür tarafta büyük bir servet transferi yapıyoruz.
Başka bir takım problemler
çıkıyor. Toplum zarar geliyor, enflasyon yukarı
aynen
çıkıyor.
Aynen öyle, yani böyle başka problemler doğuruyor ama diğer üçüyle ilgili, mesela enerji verimliliği ilgili. Bak biraz evvel o yerellerin iknası konusuna gelirsek ben hemen geri döneyim. Bana bir gelsin desin ki devlet artık kardeşim biz Türkiye'deki enerji verimliliği üzerine dev bir proje başlatıyoruz. Bu tasarrufu şöyle sağlayacak, bizim enerji faturamızı bu kadar indirecek. Bu da bizim cari açığımızın azalması. Onun için diyorum ileriye dönük konularda bir takım şeyler yapılması lazım. Cari açığın azalması da bu kadar katkı sağlayacak. Karşılığında üretim maliyetlerimiz şu kadar düşeceği için bizim dünya rekabetinde öne geçmek şansımız belki yok ama en azından halen daha rekabetçi olabilmemiz ihtimali artacak. Diğer taraftan bu paketin içinde olmamakla birlikte yine aynı şey yeşil mutabakatla ilgili Türkiye son derece yavaş davranıyor.
Çok.
Çok hızlanılması gereken hatta birçoklarının önüne geçmemiz gereken bir konu.
Bulunduğumuz bölge en azından bugün çok uygun bir yer bunun için.
Anadolu... Biz bir de bunu yapabilir yetenekte ülkelerden bir tanesiyiz teknik olarak. Şimdi bunu yapamazsak bu da benzer o cari açıkla ilgili kısa vadede çıkışlar girişler bizi çok canımızı yakıyor ama orta uzun vadeye yönelik bir takım planlar yapmazsak bugünden yarın tekrar biz bunları konuşuyor olacağız. Sonra da kur ve faiz denkleminin dışına bir türlü çıkamıyor olacağız. Yani bunu biz hani seninle beraber yaklaşık 40 yıla geldik biz. 30-35 yıldır piyasalardayız. Yani çok gördük bunları hep kısa vadeli. Yani biraz uzun vadeye dönebilir miyiz? Dönmeliyiz. Yani mesela bunun beraberinde başka bir... Mesela ben şu anda Cumhurbaşkanı'nın Irak ziyaretini çok önemsiyorum. Yani bu ve benzeri... Mısır ziyareti önemliydi, Irak ziyareti önemli. Geçmişte yapılan politik hataların telafisi için uğraşıyoruz. Keşke bugün onları yapmasaydık.
Yapmasaydık. Ya şu anda dış politikada hata yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz kafamda bir takım soru işaretleri var. Hafta sonu verilmiş olan bir takım resimler sonrasında Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinin iptal edip edilmediğiyle ilgili bir sürü spekülasyon da dolaşıyor.
Edilmiş de olabilir. Yani şimdi bunun, yani dedim ya, denklem oldukça karışık ama mesela şu bilinen bir şey. G20'de Hindistan, Suudi Arabistan, İsrail üzerinden Akdeniz Avrupa'ya gidecek olan bir yol projesi ilk defa tartışmaya açıldı. Yani ilk defa açıklandı. Buna karşılık Türkiye bu yolun dışında kaldı. Türkiye bu yolun dışında kalınca ister istemez yeni bir alternatif geliştirmeye çalışıyor. Buna Irak da hazır. Şimdi Irak'tan bir kalkınma yolu projesi var. Onun geliştirilmesi için gidiliyor. Karşılığında su problemi var. Bayağı zorlu bir denklem bizi bekliyor ama sonuçta en azından konuşuluyor olması
doğru.
İyi bir haber.
Çok doğru.
Hiç
çok
konuşulmasaydı doğru. Ne olacaktı? Bugünden bir şeye başlamamız lazım. Amerika bazı şeylerde rahatsız olabilir. Amerika buradan çıkacak mı, çıkmayacak mı? Trump gelince ne olacak? Bayağı dış politika denklemi de aslında içeriği etkiliyor. Fakat bu denklemi doğru yönetemedik bugüne kadar diyeyim.
Yani burada ben şunu görüyorum Ali. Yeni dünya düzeni diye bir kavram. Dünya düzeni rahmetli Henry Kissinger zamanında kendisi tarafından da oturulup yazılmış. Özellikle demokratik, katılımcı, tartışan, birbiriyle konuşan toplumlar anlaşmazlıklarını, belirli uzlaşma zeminlerini de çözüyorlar. Çözdükten sonra da o problemleri geride bırakıp tuğla tuğla yeni şeyler örüyorlar. Ben benzetmek gerekirse bizim bölgemizde bulunan devletlerin çoğunluğunun ya ideolojiyle ya iç çekişmelerle ya başka şeylerle bir önceki dönemin örmüş olduğu tuğları gelip dağın diye yıkıp kendi tuğla örmek üzere yeni bir girişim başlattığını görüyorum. Halbuki bilgi denilen şey paylaştıkça çoğaldığına göre biz bu bilgiyi paylaşıp daha iyi yaşam standartları için bundan sonra gelecek olan nesiller için o bilgiyi devamlı olarak akümüle edip o akümülasyonla birlikte toplumun geniş kesimlerine bu servet aktarımını, servet dağılımını sağlıyor olabilsek daha çok nicelikselden niteliksele dönebilsek. Yani 300 tane üniversite açmak yerine mevcuttaki 40-50 üniversiteyi dünyanın çok daha fazla research üreten, çok daha fazla araştırma üreten, çok daha fazla profesör üreten şeyler haline getirsek. Yarın öbür gün dronlarla belki uçacağız, belirli yerlere gideceğiz. Bu kadar otoyol için para harcamasak. Yani sonuçta her ekonomide her tercih bir vazgeçiş. Bu her tercihin vazgeçiş olduğu bir noktada da arka planda iktidarı elinde bulunduranlar, hani bal tutan parmağını yalar misalinde, belirli kesimleri genelde zengin ettiler şimdiye kadar. En azından son 22 yıllık dönemde gördüğümüz şey oydu. Ekonomi politiğin maalesef hani siyasete dokunmayan tarafı yok, onu da maalesef söylemek lazım. Çünkü ekonomi dediğin aslında kıt kaynakların, çok basit anlamıyla söylüyorum, çok daha derinlemesine şeyi var, etkin olarak kullanılması, bunun da nasıl dağıtılacağı, özellikle sermayenin kimin elinde toplandığı, işçi kesiminin veya emek kesiminin ne gibi bir şey yaptığı. Buradan nereye geleceğim aslında onu?
Merakla bekliyorum bugün, çünkü seni çok böyle agnostik gördüm, böyle çok...
Düşünceli.
Yok, biraz hümanist tarafına ağır basmış ama gerçekçi tarafından uzaklaşmış gibi falan bir halim var.
Yok, gerçekçi.
Biraz daha böyle bir hani daha böyle mesela bizim ahir ömrümüze yetecek bir takım önerilerle gelsen diyorum mesela.
Hemen geleyim.
Orası olsun.
Hemen geleyim. Ahir ömrümün yeteceği şey de öneri olarak şu kur korumalı mevduat tarafı, biliyorsun. Hı. Merkez Bankası'nın bilançosu açıklandı. Merkez Bankası bilançosunun açıklandığı o noktada bir baktık 818 milyar zarar etmiş. Arka planda da hala birikmiş bir zarar var.
Turbun bir kısmı da heybede.
Turbun bir kısmı da heybede. Şimdi böyle bir ortamda lokaller, yerel halk bu noktadan nasıl ikna edilecek mesela?
Ben sana başka bir soru sorayım önce. Merkez Bankası anonim şirket. Hissedarları var. 800 milyarlara zarar etti. Sermaye mi arttıracak?
Yok. Printing machine, onu da basar matbaadan öler gider. Ki onu da yaptı zaten yani.
Zaten yaptığı için
zaten
buradayız.
Zaten yaptığı için buradayız. Enflasyon neden ortaya çıktı? Hani tartışılıyor. Merkez Bankası zarar etmez vesaire. Tabii ki zarar etmez. Yani şöyle.
Yok.
Basar parayı. Sermayeye ihtiyaç duymuyor Merkez Bankası.
Anlaşalım. Şimdi bir soru daha sorayım. Bir şirket ne zaman batar?
Nakit akımları maalesef duvara çarptığı zaman batar. Yani Merkez Bankası ne zaman duvara çarpar? Daha önce çarptı mı? Ödemeler dengesi tarafında rezervleri bitti.
Ülke fonları çarpıyor.
Evet. Ülke çarpıyor. Ülke çarpıyor. Merkez Bankası, ha, ülke, daha, evet, halk. Yani bunların hepsini şey yaptığımız zaman, evet, bir bütün halinde düşündüğümüz zaman aslında o. Yani sonuçta para basma yetkisi olan bir kurum. Yeteneği olan bir kurum. Batar mı? Batmaz tabii. Basar parayı, verir piyasaya ama kim batar? Enflasyonla halk kesimleri gider.
Çok güzel. Tam oraya geleceğim zaten. Bir şirket karsızlıktan asla batmaz. Bir şirket nakit akışını yönetemediği durumda batar.
Evet.
Merkez Bankası için böyle bir şey söz konusu değil. Dediğin gibi bütün ödeme kabiliyeti onda olduğu için rahatlıkla o parayı verirsin. Para arzını arttırırsın ki öyle oldu. Ve sonuç ortada, enflasyon patlar.
Patlar.
Tek sorumlusu kur korumalı mevduat mı? Hayır. O zamana kadar kur korumalı mevduatta gerektiren böyle bir ürün. Şimdi bana da büyük ihtimalle sana da soruyorlar. Ya siz bunu hiç düşünemediniz mi bu ürünü diye soruyorlar.
Hadi düşünmeyi bırak, yaptık vakti zamanında.
DCM. Yani zamanında yaptık ama ben şöyle örnek veriyorum. Eski feodal dönemde savaştaki kral veya komutanların yüzüklerinde siyanür olurmuş. En son yakalandığında en son onu içip ölüp kurtulsun. Yani kimseye sır vermesin, ser vermesin. Benim için o siyanür yüzüğüydü. Ben bilmiyor muyum onu yani, ya da böyle bir ürünü kimse düşünemiyor mu? Düşünebiliyor. Ama bunun ne kadar ölümcül olduğunu siyanür kadar biliyorduk. O yüzden de kullanmayacağız dedik. Oraya kadar, gelene kadar. Neden kur korumalı şeye ihtiyaç oldu? Mevduat gibi bir ucubeye ihtiyaç oldu. Faizleri sen bu kadar baskılarsan o faiz bir yere gidecek. Ya para bir yere gidecek. Nereye gidecek? Ya mala mülke gidecek, enflasyon olacak. Ya dövize gidecek, kur arttıracak, baskı yaratacak. Ondan sonra benim sen mecburen kur korumalı. Çok uzatmayalım. Ama sonuçta Merkez Bankası'nın zararı eşittir halkın karı teknik olarak. Bunun ödenmesi için de Merkez Bankası piyasaya likit de verdi. Dikkat edersen 4-5 ay boyunca para politikası çok efektif çalışamadı.
Doğru.
Neden çalışamadı? Faizi 35-40'lara çektin. Bir türlü etkisini görmüyorsun. Neden? Çünkü piyasada likitte var. Bu likitte nereden geldi? Büyük ağırlığı KKM'den geldi. Şimdi mecburen şimdi o verdiğin parayı geri çekebilmek için de hem faizleri yukarı çektin hem zorunlu karşılıkları yukarı çekmek zorunda kaldın ki piyasadaki likitteyi azaltayım. Para politikası, en azından para politikası kendi içinde
aktarım mekanizmasını doğru bir şekilde işleteyim.
Çalışır o hale getireyim diye. Şimdi bu kadar problem yaratıyorsun. Bir de dediğim gibi bir yarısı daha, yani en azından şu ana kadar olanın bir yarısı daha geride bekleyen bir likitte fazlası yaratacak bir kur korumalı mevduattan bir ödeme daha var. Ödeme daha gelecek, bir zarar daha gelecek.
Doğru.
Şimdi Bunları yönetmek hakikaten zanaatkar işidir her zaman. Onu söylerim ben. Yani Merkez Bankası'ndakilerin sadece iyi akademisyenler değil, biraz da zanaatkar olmaları gerekir. Anlama. Sonuçta böyle bir tehlike de bizi bekliyor. Ne yapacağız sorusu. Hakikaten benim ısrarla söylediğim bu rakamların namusu kısmında bize bunları değerli toplu anlatsalar, problemin ne olduğunu hep birlikte görsek ve ortak akılla bir çözüm üretsek, onu yaparken de karşı taraftan bize ikna edici öneriler gelsin ki biz o bahsettiğimiz yereller olarak ikna olalım. Ben şu anda dediğim gibi B planım olmadığı için iknayım. Ve olması, başarılı olması için de ne gerekiyor diye düşündüğümde biraz evvel söylediğimiz şeyleri yapalım istiyorum. Ama bunlar heybede gizli kaldıkları sürece hem tehlikenin ne olduğunu bilmiyoruz, hem de gene kısa vadeli problemlerle uğraşırken uzun vadedeki birçok şeyi ıskalıyoruz.
Doğru. Bu haftaki programımızı burada bitirelim istersen Ali. Çok teşekkür ediyorum katkın için.
Ben teşekkür ediyorum her zaman.
Herkese iyi bir hafta diliyorum.